Petrol Ofisi Maxima Motor Ayarlarını sundu. Halit Balkan ve Turgut Yüksektaş ile Otomobil Adamları. Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Yine tok dolu. Tok dolu bak, çok dolu
Evet.
da değil yani. Oo, güzel cümle.
Oo.
Tam bir kelime oyunu yaptım
Tok
ha.
dolu gibi düşün bunu.
Evet.
Tok dolu.
Tok,
Vay
do
vay vay
tok
vay
dolu bir haftayı geride bıraktık. Çok mu tok konuşuyoruz?
vay.
Geçen hafta tokla bırakmıştık çünkü.
Evet.
Ya artık bir şeyler açıklansın falan derken bu hafta uzun bir
Ne
bekleyiş.
varsa
Ne
açıklandı.
varsa evet ya, ne var ne yok hepsini döktüler ortaya. Fiyatlarla başlayalım, olur mu?
Tamam, olur. Hemen söyleyeyim. Bu arada şey söyleyeyim. Yani beklediğimizden daha düşük fiyatlarla çıktı.
Valla bir şey söyleyeyim mi? O özellikle başlangıç ilk fiyat 1 milyonun altındaki fiyat, ne olur
953 bin.
dinleyenler kızmasınlar. Hani çok ucuz.
Evet. Ama bak dikkat et. Ben daha önce hep hani yaptığımız programlarda burada ya da YouTube'da uzun menzilli tek motorlu için fiyat düşünüyorduk. Çünkü ilk önce onun çıkacağını biliyorduk. Onun için de ben 1.300-1.400 arası diye en son tahminde bulunmuştum. 1 milyon 215 bin lira geldi. Yani iyi fiyat,
Burada
iyi fiyat.
övünecek bir şey de yapalım mı?
Tabii.
12 Ağustos 2020 tarihinde ki yaptığımız programda TOGG'un fiyatını net olarak söylemişiz. Sen, ben ve Çınar, sevgili Çınar Noyan'ın olduğu canlı yayında hatta.
Canlı yayında
TOGG'la
tabii.
ilgili sorularda Halit Bolkan'ın orada bir yorum var. Neydi? Bir
50
söyle.
bin dolardan başlar
50
demiştim.
bin dolarla başlar. Kaç para? 50 bin dolar ne yapıyor? 950
950
bin.
bin.
Kaç parayla başladı?
953 bin.
Nokta.
Nokta, bitti
Daha
bu
ne
kadar.
diyelim? Daha ne diyelim yani?
Yani ama ben o fiyata ulaşmak için o zaman batarya fiyatları biliyorsun kilowatt saat üzerinden hesaplanıyor ya. Onların dünya çapındaki ortalama fiyatı kaç dolar, kaç işte 50 civarı kilowatt, 50 kilowatt saat civarı bir şey olacak işte oradan onu çarptım. Oradan bir normal bir otomobilin maliyetini kafadan hesap hani ekledik falan falan öyle çıkardık bu
Senin
rakamları
böyle
biz.
asistan ekibin yok muydu bunları sen hazırlayıp böyle dosya olarak sunan, yok
Ya
mu?
şimdi bırak bir kere de burada şey olayım ben ya.
Şımarayım diyorsun.
Şımarayım ya lütfen rica edeceğim yani.
Bir tane takipçimiz de şey yazmış. Abi sen 2 milyon o da olur demiştin dedi.
Evet.
Dedim ki evet olur, hala da aynı yerdeyim bu arada.
Tabii.
Ama 2 milyon olur hangi otomobil için söyledik?
Çift motorlu olan.
Çift motorlu ve full donanımlı, hani
Tabii tabii
yok
tabii.
yok o işte aynalar vesaire hepsinin olduğu otomobilde 2 milyon altında olmaz diye bir yorum yapmıştık.
O zaten 29 Ekim'de ancak öğreneceğiz onu.
O da
Şimdi
ta.
detayları vereceğiz zaten onunla ilgili.
Hadi ver o zaman bize bakalım. Bir başla.
Şimdi şöyle 953 bin lira başlangıç paketi. Tek motor. Standart menzil diyorlar onlar. 314 kilometre WLTP menzili
O
var.
biraz az geldi bana bu arada.
Yani bence de 350'nin
Plus
de üzerinde
olması da
olsaydı bence
350'nin
daha iyi
üzerinde
olurdu.
olsaydı daha iyi olacaktı. Evet.
218 beygir güç var tek motorlularda. 350 Nm tork var. Aslına bakarsan hiç azımsanacak rakamlar değil ha yani. Performans anlamında aslında şimdilik en iyisi kısa yani standart menzil dedikleri. Çünkü işte daha küçük bir bataryaya sahip olduğu için ağırlığı da
Ağırlığı
az.
daha
Yani
az, evet.
52,4 kWh saatlik bir bataryası var. 314 kilometre menzil sunuyor ama saatte 100 kilometre hıza 7,4 saniyede çıkıyor. Bu arada gayet iyi.
Şeyle kıyasladın, düşünsene içten yanmalılara göre. Baya baya hani
Yok bayağı iyi canım.
menzili kenara koyarsan.
Tabii, bayağı iyi. Son hızı işte 185 kilometre falan tek motorların yani bu standart menzillerin. Diğer taraftan hani bakıyorsun işte WLTP'ye göre ortalama enerji tüketimi 100 kilometrede 16,7 kilowatt saat falan gibi rakama çıkınıyor. Ya bunlar tamam ya elektrikli bir otomobilde hani böyle bir motor gücü işte bu batarya kapasitesi vesaire bu büyüklükle. Tabi bu arada bak bunun altını çizmem gerekiyor. Biz niye ucuz diyoruz? Şey de geliyor bana geldi birkaç tane sana da gelmiştir
Geldi.
mutlaka. İşte ucuz diyorsunuz buna siz zaten satılmışsınız falan gibi saçma sapan şeyler de söylüyorlar ya. Arkadaş otomobil işi matematik işidir. C segmenti bir SUV. Bu fiyata içten yanmalı C segmenti SUV yok yahu. Ya yok yani.
Yok.
Bu bir de
İçten yanmalısı
elektrikli.
yok.
Evet bu bir de elektrikli bir de donanımı başlangıçta bile ki donanımlara V1, V2, V3 diyorlar. Versiyon 1, versiyon 2, versiyon 3 gibi. Yani giriş donanımı V1 bile aslında bayağı zengin.
Çok iğrenç bir espri yapayım mı?
Bu durdum bak şimdi iğrenç deyince durdum ya. Bir
Ben
yap.
V8 bekliyorum.
V6 da fena olmazdı.
V8 olsun be.
V12 yeni
Olmuş.
dersin diye.
Ama olacaktır o. V8 çıktığında onun geyiği mutlaka olacaktır
Kesin
yani.
kesin kesin.
Vay ben V8 aldım falan diye.
Yani bu açıdan bakıldığında bu büyüklükteki bir otomobil 4,6 metre yani tam C segmentine oturan bir SUV'dan bahsediyoruz. Bu arada elektrikli otomobillerde hep şey söylüyoruz ya aks mesafesi normal alıştığımız otomobillerden daha uzun bu otomobillerin. Yani dışarıdan boyutlar aynı Fakat aks mesafesinde elektrikli otomobiller daha uzun aks mesafesi sunduğu için iç mekanda da daha geniş bir alan var. Özellikle arka koltuklardaki diz mesafesinden bahsediyorum. E tabi bir de normal otomobillerde biliyorsun şaft tüneli vardır. Hı hı. Bu otomobilde yok. Dolayısıyla arkada gerçekten 3 yetişkin için yer var.
Şaft yok.
Çünkü ayağını koyabileceği düz bir zemin var orada. Çok az içten yanmalı otomobilde bu vardır. Mesela Honda'larda rastlarız biz buna. Eskiden de yani o işi Honda mesela güzel becerirdi.
İyi saklıyordu.
Evet evet yani dümdüz bir iç mekan ortada oturanın da aslında oturabilmesini sağlıyor. Özellikle uzun yolculuklar için söylüyorum bunu. Diğer taraftan 1 milyon 55 bin liralık gene standart menzilli ama daha zengin donanımlı bir versiyon var. Ve bir de uzun menzilli yani büyük bataryalı. Yani 88,5 kilowatt saatlik bataryaya sahip bir versiyon var. Bu da motor arkada ve hani arkadan itişli. Problem yok. Onu tabii daha ağır olduğu için bataryası. Mesela saatte 100 kilometre hıza 7.8 saniye dolaşıyor ki 0.4 saniye daha yavaştı yerinden.
Normalde de.
Son hızı da 180 hani bir 5 kilometre falan fark var. Normal ama bunlar zaten elektrikli otomobillerde son hız kısıtlanıyor. Çünkü hız arttıkça enerji tüketimi çok acayip artıyor. Bunun menzili 523 kilometre. İlk açıklanan 510 kilometre civarıydı hatırlarsan. Fakat son açıklanan da 523 kilometre diye açıkladılar. Son ölçümlerde demek ki bu çıkmış. Bu versiyon bana çok mantıklı geliyor. Yani 1 milyon 215 bin liraya ki V2 dedikleri daha zengin donanımla bu fiyat. Hani ben olsam gücüm yetiyorsa bunu alırım.
Menzil uzun.
Menzil uzun. Donanım zengin. Üstelik ilk üretilecek de bu.
Tam onu söyleyecektim. Yani aslında başlangıç paketi 953 binlik olan tahmin ediyorum yıl sonuna doğru
yıl
falan teslim.
Kasım gibi
falan teslim edebilecek. Dolayısıyla aslında bugünün başlangıç fiyatı 1253 gibi bir şey.
1215.
1215 özür dilerim. Evet.
Ama şimdi oraya geleceğim. Buradan bir detay daha vereyim. Standart menzilin V2'si Temmuz'da üretilmeye başlanacak. Yani aslında önümüzdeki 4 ay uzun menzilli versiyon üretilecek V2 donanımıyla. İlk teslimler uzun menzilli de başlayacak. Ve yani 523 kilometre WLTP menzil dediğin zaman eğer uygun şartlar varsa şehir içinde 600 kilometreyi falan
peki,
bulursun.
Peki o şeytanın avukatlığını yaparak söyleyeyim.
Tabii ki.
Oradan başlı olmalarının sebebi aslında şu olabilir mi?
Ne?
Kısa menzilli olanla çıktın ve bir anda böyle ya aldık ama işte şu çok kısa sürede bitti şarjı vesaire eleştirilerin önünü kapatmak başlangıç aşamasında.
Olabilir.
Hani, proje ölü doğmasın, eleştirilerle doğmasın.
Olabilir.
Ki bu da şeye kadar hani bu ay sonu Nisan ayından itibaren vereceğini varsayarsak aslında seçime kadar olan sürede bu otomobille ilgili eleştiri gelmesin olabilir mi?
Mümkün.
Ben,
tabii ki mümkün.
Yani ben birazcık ona yordum çünkü
ya,
o işi.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hani elbette hesap kitap yapmışlardır. Ama ben olsam mesela 52.4 kilowatt saatlik bir batarya yerine 60 kilowatt saatlik bir batarya kullanıp hani en azından 350'yi geçirtirdim. Yani 370-380 kilometrelere getirmeye çalışırdım ki hani çünkü şu anda 953 bin lira civarında B SUV elektrikliler var. B hatchback elektrikliler var. Bir iki tane C otomobil var elektrikli. İşte C4. Elektrikli C4 gibi vesaire SUV değil.
O da piyasada yok bu arada.
Ya zaten hani, yoklar da yok. Hani bulamıyorsun da. Mesela onların da bir kısmı 350 kilometre ve 400 kilometre arasında menziller sunuyor. Dolayısıyla hani bu da oralarda olsaydı bence daha iyi olabilirdi.
Çünkü orada 953 dediğin otomobili çıkardın. İlk başta da onu verdin. Ve bir anda hani işte Ankara'ya gidecektik kaldık da olmadı da bir sürü eleştiri gelecekken aslında onu en sona bırakıp
yani
önünü kapatmışlar gibi bir şey var şu anda.
Ben açıkça söylüyorum zaten hep söylüyorum. Ben olsam gücüm yetiyorsa direkt uzun menzilliyi alırım. Yani uzun yol için de daha uygun olur.
Burada anladığım kadarıyla bir şey algı yönetimi var. Hani bak ucuz otomobil de var. Hani sorarsan 953
ya,
binden başlıyor şu anda.
Tabii ki ya babacığım. Şimdi bir marka bu ilk defa bir otomobil çıkarıyor. İmajı yok. Hani var ama yok. Hı-hı. Yani rakipler karşısında nereye oturtacağımızı bilmiyoruz şu anda. Çünkü daha biz bu otomobili alıp şeyde kullanmadık, yolda kullanmadık. Yani bitmiş halini görmedik daha. Yani bize verecekler illaki ay sonu veya Nisan başında. Hani bir çıkacağız bakacağız malzeme kalitesi, yol tutuşu, konforu vesairesi her şeyine bakacağız ve kafamızda bunu bir yerlere oturtacağız. Hani Mercedes rakibi mi bu?
Evet.
Anladın
güzel
mı? Hani
soru.
Peugeot rakibi mi bu? Veya ne bileyim işte XYZ hani daha genel firmalara ait otomobillerle mi kıyaslayacağız?
Premium'la mı kıyaslayacağız?
Premium'la fiyat olarak kıyaslanamaz bu arada. Açık ara fark var. Yani 500-600 bin liralardan bahsediyorum. Ama mesela Hyundai Ioniq 5 1 milyon 300 bin lira civarında falan bir şeyi var. Bir versiyonu var.
Mesela Ioniq 5'te kıyasını yapmak isterim. Çünkü Ioniq 5'i çok beğenmiştim ben.
Sen evet, de evet, evet.
Çok tabii. Güzel bir otomobildi.
Ama hani farklı konseptler işte.
Evet.
Yani farklı konseptler. Ve Ioniq 5'te başarılı bir elektrikli otomobil. Net. Çok net.
O yüzden bir tık uzun menzille başlıyor olması güzel. Çünkü bu otomobili kullanacaklar içerisinde büyük oranda ilk defa elektrikli otomobil kullanacak çok kişi de olacak.
Çok var.
Dolayısıyla kullanmayı ya da o alışkanlıkların ben şey yoksa.
Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben olsam TOGG'un yerinde güvenli sürüş okulu açarım. Elektrikli otomobil kullanma kursa veririm.
Evet.
Çok net söylüyorum bunu. Dur ben bunu teklif edeyim bari. İyi fikir ya bu. Bak şimdi aklıma geldi.
Otomobil aldıysan gel kursunu da.
Evet. Güzel. Şimdi ben birkaç bilgi daha vereyim hızlıca. Şimdi 20 bin tane üretilecek ya bu otomobilden. Bu yıl içerisinde açıklanan bu. Bunun 12 bin tanesi tüketiciye açıldı aslında ilk etapta. Biliyorsun açıldı 2-3 gün ayın 16'sında ön sipariş almaya başladı. Hatta ilk gün 7700 küsur tane.
İlk 4 saatte.
Hatta yani.
Öyle bir bilgi var.
Ve geçen yılki elektrikli otomobil satışlarından bir tane fazla. Bunu özellikle yapmışlar özellikle. Gibi öyle bir şey var sanki.
4 saatte geçen sene geçtik gibi bir şey.
Zaten bunu söylüyorduk biz 20 bin taneyi bu sene verdiği zaman piyasaya TOGG zaten elektrikli otomobil piyasasında ya piyasayı geç. Şu anda Türkiye yollarında zaten olan elektrikli otomobil kadar elektrikli otomobil bir senede satmış olacak. Ama 12 bin tane otomobili satışa çıkardılar. Artı 29 Ekim malum Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bir seri var üretilecek 2023 adet. Ve bu 4 ek yani çift motorlu versiyon olacak. O çift motorlu versiyon da yalnız çok can yakıcı ha performans verileri filan. Saatte 100 kilometre hıza 4.8 saniyede çıkıyor. 435 beygir güç, 700 Nm tork filan o canavar ama onun fiyatını henüz bilmiyoruz. O 100. yıl özel serisiyle birlikte 29 Ekim'den sonra teslim edilecek şekilde üretilmeye başlanacak. Dolayısıyla 14.023 otomobili aslında tüketiciler alacaklar. 500 tanesini devlet malzeme ofisi alacak.
Devlet için.
Tamam. Kalan işte 5477 araç kalıyor. Bunu da TOGG'u oluşturan ortaklar veya Türkiye'nin otomobil girişim grubunu oluşturan ortaklar ve TOGG'un iş ortakları birlikte çalıştığı şirketler satın alacak. Bunun içerisinde filo yani günlük kiralama veya filo kiralama şirketleri de olabilir. Olacaktır mutlaka.
Özellikle bir tanesi zaten şey bu işi
biliniyor
yapıyor.
Zaten. Bilmem. Zaten biliniyor. Dolayısıyla aslında dağılım bu şekilde. Şimdi insanların atladığı bir şey var. Abi 953 bin lira 60 bin lira kapora yatırıyorsun. Çekiliş hakkı kazanıyorsun. Bir de konfigüre ediyorsun arabanın rengini, donanımını vesairesini. Opsiyon donanımlar da var bu arada. O zaman fiyatlar tabii ki yükseliyor. Peki 953 bin liralık otomobil Kasım ayında üretilmeye başlanacak. Yani teslim edilmeye başlanacaksa. Ben bugün 953 bin lira. Bana da çıktı çekilişte hasbel kadar diyelim ki. Ben Kasım ayında bunu 953 bin liraya almayacağım arkadaşlar. O gün o otomobilin fiyatı neyse onu alacağım. Böyle bir yanlış algı da var. Hatta bir ay sonra da bu otomobilin fiyatı değişebilir. Aynı diğer otomobillerin fiyatlarının değiştiği gibi. Dolayısıyla bu fiyatlar bugün için geçerli. 2 ay sonra, 3 ay sonra bu fiyatlarda olmayacak bu otomobiller. Yani fiyat sabitleme garantisi diye bir şey yok.
60 bin doları günlük kura çeviriyorlar mı? 60 bin lirayı.
Abi o da şöyle. Şimdi kaç kişi gelecek bilmiyorum. Hani ön sipariş verecek. 60 bin lira yatıracak. En geç 14 gün içinde geri ödeyecekler çıkmayanlar.
Ben kazananlardan bahsediyorum. Kazananın 60 bin lirası içeride duruyor.
Abi onların problemi. Ben bilmem.
Karışık işler ya.
Yani karışık biraz evet. Yani,
ya biraz karışık.
Ama yani şunun altını çizelim. Sabit fiyat falan diye bir şey yok. Aman kimse öyle
günü,
algılamasın.
Günü geldiğinde otomobilin fiyatı neyse.
Tabii fiyat. Kasım ayında 953 bin liralık otomobil 1 milyon 250 bin lira olursa o fiyat alacaksın. Bu arada şuna da dikkat çekmek istiyorum. %100 eminim. Kanıtlayamam ama. Yemin edebilirim. Hani var ya öyle bir şey. Alsat yapmak için bu işe dalan çok adam var.
Var tabii canım.
Para kazanmak için. Bak.
Şey var mıdır? Koleksiyonerler var mıdır? İlk gruptan aldık falan.
Eğer koleksiyonersen 2000 yani 2 yani 100. yıl için üretilecek özel seriden alırsın abi. 2023 tane bir de o. Esas.
Tamam doğru söylüyorsun.
Kenara atılacak otomobil o hani kenarda tutulacak otomobil o.
TOGG konusunu kapatmadan şey söyleyeyim. Bu fiyat açıklamalarının hemen ardından bir de servis anlaşması yaptı.
Evet.
Onu da
boş kar servisle.
Tamam, onu da bir altını çizelim. İlk bölüm öyle tamamlayalım.
Şimdi
çok herkesin, soruluyordu çünkü tabii bu soru.
Biz de bilmiyorduk tam olarak. Ya aslında duyuyorduk da netleşmeden de söyleyemiyorsun bazı şeyleri. Zaten hep yani otomotivdeki herkes biliyor. Hani 7 bölgede 21 servisin olacak vesaire olacak gibi kanunlarımız var bizim, kurallarımız var. Burada bence akıllıca bir iş yapıyorlar. Çünkü elektrik motorunu mesela boştan alıyor. Boştan bir sürü komponent alıyorsun. E bir de biliyorsun Gürcan Bey Bosch'un eski genel müdürüydü.
En üst düzey yöneticini zaten oradan almışsın yani.
Bu arada Bosch Car Servisi kurucusu Fatih Dizdar. O da Bosch'ta o zaman Fatih çalışıyordu. Abi. Ve Gürcan Bey ile çalıştılar. Ve Fatih abi yani Fatih Dizdar Bosch Car Servis'in kurulumunu yapan kişidir. İlk fikri getiren, onu geliştiren. Bunun için Avrupa'ya gidip oralardaki örnekleri inceleyen vesaire. Bosch Car Servis'in tabii elektrikli otomobil konusunda yurt dışından çok ciddi know-how'u var. Alet, edevat ne istersen var. Bu bir güvencedir aslına bakarsan.
Doğru tercih orada aslında.
Bu arada tabii şey var. Hem sabit servisler var hem de mobil servisler var. Mobil servislerde jeneratör de var. Elektriksiz kalan yolda hani tipiktir bizde, kalacaktır. Bak görsün köprü üzerinde de kalacaklar. %100 gider abi gider bu eve gider diyecek, gidemeyecekler. Mobil servis gelip şarj edebilecek filan. Böyle ilginç özellikler var. Bunlar önemli bence. Ve servis işinde de hızlı davranacaklardır. Çünkü bir yılda 20 bin otomobili sen eğer yola vereceksen bunun ön hazırlığının çok ciddi olması lazım. Tabii yanlış anlamasın kimse. Bunun kazası, belası vesairesi de olacak bunlar. Hani bir anda ilk gün kaza yapabilir bir otomobil, ne yapacaksın? Tamam mı yani hani bu yüzden Bosch Car Servis ve benzeri sistemlerle uyumlu çalışabilmek, onları sisteme dahil etmek bence içimizi biraz daha ferahlatabilecek tam gelişmeler arasında.
Tam doğru hareket olmuş o. Tok dolu bir haftanın tok dolu ilk bölümünü tamamladıktan sonra kısa bir ara verelim. Aradan sonra daha konuşacak çok konumuz var. Otomotivde gündem yoğun. Kısa bir aradan Otomobil Adamlar devam edecek. Otomobil Adamlar'da ikinci bölümdeyiz. Dedim ya Halit gündem yoğun ama önce ben şu bir yakıt fiyatlarındaki değişimi konuşalım istiyorum ya. Ya bir ara
dizel.
Motorin, mazot, dizel ne dersen yani. 7 lira falan fark atmıştı benzine.
Evet.
Bu hafta itibariyle işte bugün itibariyle Avrupa yakası fiyatlarını söylüyorum. 95 oktan benzin 20.52, dizel 19.62.
Sen böyle deyince var ya benzin 10 lira olur mu şeyin geliyor
aklıma. Ben o programı yaptığımda benzin 4 liraydı ya.
Ya
ne dalga geçmişlerdi. Benzin 10 lira olur mu diye program yaptım ve niye 10 lira olur anlattım.
Evet.
Ben 10 liraya razıyım şu an.
Hepimiz razıyız. Ya hepimiz razıyız yani. Neyse yani şimdi tabii bir dönem motorin kıtlığı vardı gerçekten. Avrupa'da da vardı bu. O yüzden de fiyatlar hızlıca arttı. Ve dizel otomobiller gözden düştü.
Evet.
Yani hem daha pahalıya alacağım arabayı hem de daha pahalı
de
yakıt
7 lira
kullanacağım.
Ya. Yani 60,
az buz para değil.
60 litre depoda tamam. 420 lira para yapıyor yani ama fark.
Ben onun hesabını yapıyordum hep işte. Hakikaten dizel otomobil almak mantıksız hale gelmişti. Şimdi tekrar eski düzene döndü. Dizel otomobillerin yıldızı parlayabilir ama bu ne kadar devam eder onu bilmiyoruz tabii. Yani şimdi
ya bu arada 20 liranın altında bir yakıt görmek çok güzel biliyor musun?
Evet yani şeyi kırdı. Şaka psikolojik gibi. Sınırın evet altına ya. İndi. Psikolojik sınır yakıtta 20 lira oldu ya, şaka gibi yani. Ama yani böyle maalesef bir arada hakikaten petrol fiyatları çok yukarı çıktı. Fakat şimdi çok aşağı indi ancak daha biz fark. Yani
daha bize gelmedi o.
Gelmedi
daha. Daha
geliyor yavaş yavaş.
Hala
geliyor.
Bir 6-7 lira daha fazla var bence burada.
Ama hani hakikaten ikinci elde veya sıfırda ya tabii sıfır kilometre otomobillerde dizel payının azalmasının en önemli etkeni arzın, dizel motorlu otomobil arzının azalması. Çünkü özellikle Avrupalılar artık dizelden çıkıyorlar.
Tamam bize versinler işte o arabaları.
Hayır, üretmiyor.
İşte üretsin bize versin.
Üretse mesela Japonlar da oralardan çıktı. Hiç dizel yok, hepsi hibrite
Japonlar
dönüyorlar.
Japonlar zaten dizeli sevmediler ki.
Ya, sevmediler.
Hiçbir
evet.
Zaman sevmedi Japonlar
sevmediler.
Dizeli.
Orası bir gerçek ama yapacak da bir şey yok. Sonuçta arz düştüğü için dizelde. İşte en son yanlış hatırlamıyorsam Türkiye pazarında %16-17 seviyesinde falan duruyor şu anda. İlginçtir Avrupa'da da o seviyede duruyor. Yani orada eşdeğer gidiyoruz. Daha aşağı iner mi bilmiyorum ama ikinci elde dizel otomobillerin değeri artabilir biliyor musun şöyle durumlarda?
Tabii.
Artabilir yani.
Şu anda.
Abi hem az yakıyor hem mazot ucuz bitti.
Evet
bak,
abi.
O eski şey geri geldi.
Ben bir süredir dizel kullanıyorum biliyorsun değil mi?
Evet biliyorum.
Yani sonuçta işte biliyor abi adam piyasayı biliyor ya falan öyle tabii, diyecekler şimdi
tabii,
tamam mı?
Tabii tabii.
Yılbaşı itibariyle dizel'e döndüm ben uzun süre sonra. Niye döndüysem onu da.
Onu bulmuşsunuz.
Evet aynen öyle.
Ben ciğerini biliyorum senin oğlum. Tabii böyle vardır ya öyle laflar. Ama yani hayır, ne olmayacak. Kadar süre böyle gider belli değil.
Dinleyiciler şimdi şey diyor. Siz de otomobil bulamıyorsanız artık.
Vallahi bulamıyoruz.
Yani yok.
Yok. Ha bu arada bak ona da yine bir şey çıktı ya. Bir paylaşım gördüm ben. İşte bir otoparkta yığınla sıfır kilometre otomobil falan. İşte bunlar ya arkadaş artık yani iş çığırından çıkalı çok oldu da. Otomobil arzı çok arttığı halde hala otomobil yetmiyor. Bunu da
Mart'ta
hep söylüyoruz.
Mart'ta da rekor kırılacak.
Kırılacak. Yüz bin
Evet.
yüz bin konuşuluyor zaten
Evet.
şu anda. Basit bir mantığı var bu işin. Ertelenmiş talepler artı yatırım aracı otomobil. Herkes elindekiyle avucundakiyle otomobil almaya çalışıyor. Bu arada filo kiralama ve günlük kiralama şirketleri de 2 yıldır doğru düzgün otomobil alıp filolarını yenileyemediler, büyütemediler. Onlar da saldırıyor haklı olarak. Adam
Bu
iş yapıyor yani sonuçta.
hafta 2-3 tane filo kiralama şirketi, yani küçüklerden bahsediyorum,
Aha.
büyükler zaten hani bir şekilde ulaşıyorlar. Dedim ki abi araba lazım, dedim ki yok. Abi lazım, yok dedim, yani yok, yapabileceğim bir şey yok yani, yok otomobil yok.
Ha bu arada tabii engelli alımlarının da hani Ocak Şubat'ta zaten zirve yaptığını alamayanların Mart'ta almaya çalıştığını da atlamayalım. Bir de hani o haber o paylaşımların altındaki bazı yorumları gördüm. Mesela bazıları şey diyor. Niye filo kiralama şirketlerine veriyorlar ki önce halk alsın diyor falan. Ya öyle bir dünya yok ki ya. Onlar da iş yapıyorlar bunda ve o araçları kullanacak şirketler var. Günlük kiralayacak insanlar var. Hani yani
Turizm sezonu açılıyor
sezonu
Nisan'dan
geliyor. Tabii
sonra.
canım. Ya bir de herkes işini yapmaya çalışıyor.
Esas kıyamet nerede kopacak biliyor musun orada şimdi? Bayrama doğru.
Oo tabii.
Nisan'ın başından itibaren var ya, herkes otomobil arayacak ve fiyatlar artar diyeceğim de şimdi sonra şey diyorlar. Vay siz söyleyince fiyatı artırıyorsunuz ama hani Nisan'ın
Artacak.
artacak abi.
Artacak yani. Ya arkadaşlar yaşadığımız ortamın farkında değil misiniz? Gözünüzü seveyim yani. Fiyatı artmayan bir şey var mı?
Bu arada şey de çok etkili oldu tekrar. Hem deprem bölgesi sonrasında sel vesaire. Şimdi sigorta şirketlerinin de işte pert araçlar
Tabii.
bilmem neler,
Oo.
orada da çok ciddi bir otomobil talebi var. Ve bir anda düşünsene 150 bin, 200 bin, 250 bin otomobil ihtiyacı var şu anda. Bir de
Tabii
bunlar
tabii
var
tabii.
yani hani, ve bunu karşılayacak bir şey yok.
Ya bak o kadar çok
Arz
aslında.
yok.
Şimdi bak Ocak ayında satışlar tarihi rekor. Şubat ayında tarihi rekor. Büyük ihtimalle
Mart.
Mart öyle olacak. Hani bu ne demek? Daha önce hiç bulunmayan kadar otomobil var şu anda.
Evet.
Aslında arz edilen. Ya, hala bulamamanın sebebi arzın hala talebi yakalayamaması.
Ve talebi artıracak olan şeylerin sayısı her geçen gün daha da
Ve
artıyor.
Türkiye tarihinin en yüksek otomobil talebi dönemindeyiz bir de yani artık hani bu demek zaten.
Evet.
Hani rekor satış var hala otomobil bulamıyorsan zaten abi yani yapacak hiçbir şey yok ki. Ya gerçekten yapacak bir şey yok yani. Neyse yani ne diyelim ki.
Peki, bu hafta içerisinde Otomobil Sanayi Derneği, OSD'nin genel kurulu yapıldı. 48. genel kurulu. Cengiz Eroğlu yeniden başkanlığa seçildi
Evet.
ve bu seçim
Tofaş CEO'su kendisi.
Tofaş CEO'su. Bu seçim sürecinde de aslında ilk 2 aydaki üretim ve ihracat rakamları da açıklandı.
Evet.
Orada da çok ciddi yükselişler var.
Güzel. Ama işte otomobil üretimi artık rayına girmeye başladı tekrar. Avrupa pazarı da kendini yavaş yavaş toparlamaya başladı. Yani talep var. Türkiye'deki talep zaten yüksek. Ben rakamları söyleyeyim sana. İlk 2 ay. Tamam mı? 2022'nin aynı dönemine göre %14 artmış. 223.796 adet araç üretilmiş. Ciddi bir rakam.
Geçen
Yani
seneki rakamı da söyleyelim mi orada? 196.155 adetmiş geçen sene bu
ha.
rakam.
Şimdi otomobil üretimi %23 artmış. Ve 134.474 adet olmuş. Bu da güzel. Traktör üretimiyle beraber baktığında toplam üretim 233.731 adet. Yani yükselmiş işte. Daha hani üretimimiz artıyor. Bu gayet güzel. Ha bunun bir kısmı yurt içi pazara veriliyor. Bir kısmı da tabii ihraç ediliyor
İhracat.
yani. İhracat da çok önemli burada. Bu arada tabii şeyi söylemek lazım. Ticari araç grubu Türkiye için çok önemli. Yani hafif ticariler, ağır ticariler konusunda Türkiye Avrupa'nın en önemli üretim ülkelerinden bir tanesi. Ve ilk 2 ayda üretim %3 ticari araç grubunda. Ağır ticari araç grubunda %48 artmış.
Ağır ticari.
Evet. Yani bu önemli bir rakam.
Bunun içerisinde otobüsler falan da dahil.
Otobüs, kamyon
Kamyon.
falan. Hafif ticari araç grubunda %1 azalma var. O sabit kalmış demektir. Bu zaten hafif ticari araç grubunda biliyorsun özellikle pandemi döneminde çok yüksek rakamlara ulaşılmıştı. O pazar doydu belli ki.
Bir de baz
Yani
etkisi var orada hala.
tabii baz etkisi de var tabii ki. Kapasite kullanımı %68. Şu rakamları bir %75'lere 80'lere çıkaramıyoruz maalesef. Aslında hala daha gidecek alacağımız yol var orada. Yani kurulu kapasitenin %68'ini kullanıyoruz henüz daha.
Ki bu sene içerisinde işte Renault'un Mitsubishi'li olan çalışması artı Ford'un Volkswagen'le olan çalışmaları falan girdi. Bu kapasite biraz daha artacaktır diye düşünüyorum.
İnşallah. Bu arada mesela bak, kamyon grubunda, yani kamyon üretiminde kapasite kullanımımız %83. Orası %100'e, yani neredeyse tamamen gidecekler. Traktörde %78. Bunlar güzel rakamlar. Ama otobüs ve minibüs grubunda %34. Orada zayıfız şu anda. Yani talep yok demektir bu.
Evet.
O yüzden de Avrupa pazarına gitmeye çalışıyor mesela Karsan, Otokar. Elektrikli minibüsler yapıp bunları yurt dışına satıyorlar. Hani orada kendi pazarlarını oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu bir oturtabilirlerse bu %34'lük kapasite kullanımı çok daha fazla olacaktır mutlaka. Ama otomobil ve hafif ticari araçta %68, ki toplamda da %68 bu arada.
Toplamda da öyle, evet.
Ama kamyon grubu çok dikkat çekici yani, %83. Ya yani Ford var tabii burada, kamyon üreticisi. Mercedes var baktığında.
Ama talep çok fazla şu an. İç pazardaki talep de fazla.
Ve artacak. Çünkü deprem etkisiyle şimdi orada çok fazla damperli kamyona ihtiyaç var. Çok fazla.
Bu arada Avrupa'da ne eksik?
Şoför.
Kamyon tır var, şoför yok.
Şoför yok.
Şoför yok yani. Çip krizi var mı diyor. Diyorum ki çip krizi bitiyor mu? Şoför krizi diye bir şey var. Böyle bir şeyle uğraşılıyor şu anda Avrupa'da.
İhracata bakarsak 2022'nin aynı dönemine göre adet bazında %8 artış var. 158.145 adet olmuş ihracatımız. Otomobil ihracatı %14 artmış. Daha yüksek artmış. Ticari araç 2022 ile aynı seviyede kalmış. Yani bu adet bazındaki %8 artışın önemli kısmı otomobilden geliyor. Yani Avrupa'da otomobil talebi artıyor. Tabii bu açıdan baktığında Avrupalı'nın daha çok ilgi gösterdiği sınıfları üretiyoruz biz burada aslına bakarsan. Renault Clio, işte Hyundai i20, i10. Hani
hafif ticari.
Tabii CHR, Toyota CHR, hibrit, Corolla hibrit, Egea Avrupa'da Tipo diye satılıyor. Yani o iyi pazarlarda iyi rakamlara ulaşabilen otomobiller bunlar. Diğer taraftan bak, şey enteresan, traktör ihracatımız da var bizim. Ve %9 artmış. 3416 adet traktör satmışız yurt dışına. Bu da güzel bence. Ve
Avrupa tarıma yönelmiş diyeceğiz.
Onlar da tarım kuvvetli maalesef. Bizden daha kuvvetli hatta. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilene göre toplam otomotiv sanayi ihracatı 2023'ün ilk 2 aylık döneminde %12.2 payla, bu senenin ilk 2 ayında aldığı payla bütün sektörler arasında birinciliğe tekrar çıktı. Zaten 10 küsur yıl hep birinciydi. Pandemi döneminde üretim yapılamadığı için ikinciliğe düşmüştü. Şimdi tekrar birinciliğe çıktı. Yani Türkiye'nin en büyük sektörü, üretim sektörü otomotiv.
Tüm otomotiv dediğim ona yan sanayi dahil.
Tabii ki. Hatta yan sanayinin...
Rakam vermişler mi?
Bakmam lazım. Bakacağım şimdi ona. Hatta yan sanayinin aslında rakamsal olarak, maddi karşılık olarak, euro, dolar olarak baktığında ihracatı daha yüksektir bitmiş üründen. Yani bir de öyle bir avantajı var yan sanayinin. Çünkü onlarca farklı firmaya onlarca farklı parça üretiyoruz. 2022 yılının aynı dönemine göre, ilk iki ayına göre otomotiv ihracatımız %13 artmış, $5.5 milyar olmuş. İki ayda $5.5 milyar.
Bu yine
dolar.
Yan sanayi dahil mi?
Dahil. Euro bazında bakarsan %19 artmış, tabii pariteler değişiyor ya orada. 5.1 milyar euro ilk iki aydaki ihracat. Çok iyi rakamlar yani.
Yıl ortalamasına vurduğunda yaklaşık 30 milyar.
Tabii oralara geliyor. Zaten genelde 20'li rakamlarda, 30 milyara yakın veya biraz orada. Bak mesela bu da enteresan. Ana sanayi ihracatı %15 artmış. Tedarik sanayi, yan sanayi yani %10 artmış. Ama yine de yan sanayi kuvvetli. Ya abi o kadar çok veri var ki insanların kafasında karıştırmak istemiyorum da.
Orada Taysad'ın genel başkanı aldığımız zaman da konuşmuştuk. Tabii. Hani oraya birazcık daha ağırlık, destek vesaire verilse çok daha büyük bir pazar var orada.
Ama şimdi elektrikli otomobile dönüşüm ve hibrit ve elektrikli otomobillere çok hızlı dönüştüğü için Avrupa pazarı, o yeni teknolojilere uygun parça ve teknoloji üretmemiz gerekiyor. Yan sanayinin bu konuda çok hızlı bir dönüşüme ihtiyacı var. Ama bunu firmalar tek başlarına yapamazlar kardeşim.
Bizim
bu arada devlet desteği gerekiyor. Arge desteği, teşvikler, teknolojik destek, bunlar lazım. Eğer bu treni kaçırırsa yan sanayimiz 10 yıl sonra, 15 yıl sonra maalesef Türkiye'de otomotiv yan sanayi güdük kalacak.
Birazcık devlet desteğiyle geride kalacaklarını zannetmiyorum. Çünkü gerçekten çok başarılı firmalar var. Çok bak, başarılı
destek
firmalar
verilmezse var. Diye söyledim zaten. Hani çünkü çok yüksek teknoloji gerektiriyor artık. Bir de otomobil, elektrikli otomobildeki parça sayısı benzinli dizel otomobillerden çok daha az. Yani motor parçalarına bakarsan elektrikli motorlu otomobilde çok daha az parça var. Dolayısıyla dönüşmesi gerekiyor. Belki başka alanlara yönlendirilmesi gerekiyor.
Kendi işimle ilgili söyleyeyim mesela. Benimki de otomotivin yan sanayi. Yanın yanı gibi düşün. Türkiye'de cila üretimi neredeyse yok gibi bir şey. Çünkü o nanoteknoloji sağlayabilecek bir düzenek yok. Yapmaya çalışan firmalar var. Başarılı takip ettiğim firmalar var. Yapabileceklerine de inanıyorum. Ama yok. Ya da atıyorum işte şampuan üreteceksin. Otomobil yıkamak için. Ham madde yurt dışından. Biz ham maddeyi de üretebiliyor ya da ham maddeye erişebiliyor olmamız lazım.
Tabii.
Ham maddeyi getir ama ben şampuan üretiyorum. Ham madde oradan geliyor. Değişen bir şey yok ki.
Ya da öyle bir teknoloji geliştireceksin ki ham maddeyi dışarıdan alsan bile katma değeri yüksek ürün üreteceksin. Bunu dünyaya da satacaksın. İşte bunun için de yüksek teknoloji desteği gerekiyor. Arge desteği gerekiyor. Yoksa yani bizim yan sanayi firmalarımız da yapmayalım demiyorlar. Ama bunlar çok büyük yatırımlar.
Devletin ciddi desteğine bu tarafında iyi niyetine ihtiyaç var.
Bizim bir otomotiv bakanlığı tarzı. Gerçekten otomotivin bütün geleceğini planlayacak ama bütün paydaşlarla oturup konuşarak. Ve bir plan hazırlayacak. Bu plana uygun destekler hazırlayacak. Sürekli bunu kontrol edecek. Otomotivdeki değişimlere göre yönlendirecek. Esnek yapıda ama kararlı ve yetkili bir organa ihtiyacımız var.
Kesinlikle. Hatta ben daha özelliklerini söyleyeyim. 51 yaşında olmalı, gözlüklü olmalı, rejimde olup hatta Kafa Radyo'da da program yapıyor olmalı bu.
Ya değil bu, ya bu... benden öyle bir adam çıkmaz.
Ben kendimden söylemiştim.
Sen gözlük takmıyorsun şu anda. Benim gözümde gözlük evet var ya. O yüzden
olmadı. Ben oradan gözlükten kaybettim ben.
Bir de diyette olan benim hala beni öyle yiyorsun. Velhasıl ki gerçekten otomotiv, bak işte gene Türkiye'nin en büyük sektörü. Türkiye'ye çok iyi döviz kazandırıyor. Acayip istihdam yaratıyor. İçeride acayip vergi geliri sağlıyor. Daha ne yapsın bu sektör? Bu sektörün ihtiyacı olan şey destek.
Evet. Bölümü kapatmadan önce bir kendimizle ilgili küçük bir reklam yapayım mı? Geçen hafta içerisinde şeyi yayınladık ya. Bu aklımıza takılan sorular diye YouTube'da bir şey başlattık ya. Evet. Ben çok keyif aldım o işten. Gelen yorumlar da çok iyi. Biz geçen hafta içerisinde YouTube kanalında Halit Bolkan'la bir aklımıza takılan sorular diye böyle bir seri başlattık.
Aramıza Hakan Girginleri aldık.
Hakan abi geldi ki zaten o olmadan olmaz o program. Olmaz. Hakan abi olmadan olacak olmaz. Bir şey değil o. İlk bölüm neydi? Gemiler suyun üstünde nasıl duruyor? Evet. Başladık. Önümüzdeki haftalar içerisinde aklımıza takılan çok soru var. Birazcık fizik, matematik, bilim ama bol bol otomobil sohbeti yaptığımız enteresan sohbeti dinlemek isteyen varsa YouTube'dan da onlara erişebilir diyorum. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından şeyi konuşacağız değil mi Halit? Lexus'u konuşacağız. Evet. Uzun süredir son bölümde otomobil konuşmuyorduk. Bu
işte, bir konuşalım artık değil
mi? Bir artık yavaş yavaş başlayalım. Hatta testlere de başlayalım orada.
Başlayacağız.
Kısa bir ara. Aranın ardından Otomobil Adamlar devam edecek. Otomobil Adamlar'da son bölümdeyiz. Bir önceki bölümden de suflesini verdiğimiz üzere Lexus konuşacağız.
Evet.
Bu hafta Lexus yeni aracını tanıttı.
Evet.
Sen o lansmana katıldın.
Doğrudur.
O yüzden doğal olarak topu sana atacağım orada.
Hemen ben başlayayım.
Nedir ne değildir.
Böyle fıtı fıtı gideyim hemen hızlı. Fıtı fıtı. Yalnız.
Onu Atilla yapar burada. Biz konuşuyoruz o fıtı fıtı bizi ilerletir gibi görünüyor.
Şimdi Lexus nedir diye bir bakmak lazım. Önce Lexus Toyota'nın özellikle Amerika pazarında premium markalarla, Avrupalı premiumlarla özellikle ve Amerika'daki premium 2 markayla rekabet etmesi için oluşturduğu bir markaydı. Taze markalardan biridir. Otomotiv sektörüdeki diğer markaların tarihlerine bakacak olursak. Ve Türkiye'ye yeni gelen model RX. Bu otomobil bir SUV. 4890 mm uzunluğunda, yani D segmentinde, hatta biraz daha büyük. Aks mesafesi 2850 mm D segmenti olduğunu gösteriyor. Bir otomobil. 3 farklı versiyonla geldi ki aslında her üçü de hibrit. Artık Toyota aslına bakarsan otomobiller ama Lexus Toyota'yı bir iki adım daha yukarı çıkartan bir marka. Kalite anlamında, sürüş keyfi anlamında, donanım anlamında, performans anlamında vesaire. 5. nesli bu RX'in. 3 versiyonla geldi. Birisi RX 350H. Hibrit demek zaten. Bir tanesi RX 450H artı. Bu şarj edilebilir hibrit demek. Bir de RX 500H, ona performans hibriti diyorlar. Peki farkları ne? 350H giriş modeli, fiyatını söyleyeyim. Giriş modelinin fiyatı 3.991.000 lira. 2,5 litre bir benzinli motor var ama hibrit tabii elektrik motoruyla birlikte.
Ne kadar dedin? Özür dilerim, duyamadım.
2,5
litre. 2,5 litre.
250 beygir gücünde. Hiç fena değil yani. Saatte 100 km hızla 7,8 saniyede geliyor. Böyle bu
bir D segmenti için çok iyi.
Gayet
çok
başarılı. Ortalama yakıt tüketimi 6,3 ile 6,6 litre arasında WLTP.
D segmentine göre o da gayet iyi.
Fakat abi işte hibritin avantajları var burada. Fakat asıl bence dikkat çekici tarafı bu RX ailesinin plug-in hibrit tarafı. Türkiye'de pek alışık değiliz biz plug-in kullanmaya. Hani yakıt tüketimi açısından söylüyorum bunu. 450H artının WLTP'ye göre yakıt tüketimi 1,1 litre 100 kilometrede.
Bir daha söyle.
1,1 litre yakıt tüketimi 100 kilometrede ortalama. Niye? Çünkü elektrikli otomobiller gibi şarj edebiliyorsun. Yaklaşık 18 kilowatt saatlik bir bataryası var. Bununla yaklaşık 69 kilometre sadece elektrikli gidebiliyorsun. Dolayısıyla WLTP ölçümünün önemli bir kısmı da şehir içinde olduğu için oraları zaten elektrikli geçiyor. Tamam mı? Tamamen elektrikli geçiyorsun oraları.
Yakıtı en çok kullandığın yer aslında elektrikli.
Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden de 1,1 litre bölü 100 kilometre olarak açıklanıyor hatta, ama gerçek hayatta bunu yapamazsın.
Hatta elektriklinin yakıtı en çok tükettiği şehirler arası ya da otoyola çıktığında da benzinliğe dönüyorsun. Neresi avantajlısı aslında onu orada kullanıyorsun gibi bir şey var.
Tabii ki tabii ki tabii ki. Yani bu tabii çok acayip bir rakam 1,1 litre ama gerçek hayatta bunu tutturamazsın. Bir kere hep şarj etmen lazım ama mesela şey özelliği de var. Benzinli motor bataryayı %80'e kadar şarj edebiliyor.
Tam onu söyleyecektim.
Tabii orada yakıt tüketimi yükseliyor ama şimdi bunu şey için düşün. Mesela Avrupa'da, İngiltere'de, mesela Londra'nın bazı bölümlerine sadece elektrikliler girebiliyor. Elektrik kullanmak zorundasın. Tamam mı? Öyle bir durumda o bölgeye de girmek zorundaysan benzinli motor şarj eder. Sonra tamamen elektrikli modu seçersin. Her yere girip çıkabilirsin.
Bu hangi gibi modeli dedin?
450H artı.
Artı olanı.
Evet.
Plug-in.
Evet. Bunun fiyatı 4.616.500 lira. Bizim kullandığımız ve Türkiye'de en çok satılacak olan versiyonu onların deyimiyle Lexus'un açıklaması ki bu yıl 335 adet RX gelecek. Bunun önemli bir kısmı RX 500H. Bu da tamamen bulabildikleri en çok versiyon bu olduğu için.
Bu arada Lexus için bu segment bir ve bu fiyatta bir otomobil için de hedeflenen rakam da ciddi rakam yani.
Ciddi rakam.
Çok ciddi, ciddi rakam.
RX 500H için az önce söyledim performans hibriti diyorlar çünkü gerçekten yüksek performanslı. 2,4 litre bir motor var. Arka aksta da 76 kW bir motor var. 4 tekerlekten çekişli sonuç itibariyle. 371 beygir güç, 550 Nm tork var. 0-100 hızlanma 6,2 saniye.
Çok iyi.
Çok iyi.
Çok iyi.
Yakıt tüketimi 8 ile 8,3 litre arasında WLTP'ye göre. Yani gerçekten hızlı yani kullandığımız versiyon buydu. Yani yapıştırdığın zaman gazı böyle bir arkaya böyle geriye doğru ittiriyor vücudunu.
Tamam ittirir yani.
Ve güzel hızlanıyor.
Değerlere baksana.
Açıkça söylemek gerekirse. Bunun fiyatı da 4.739.500. Şimdi 335 tane gelecek bu sene bu RX versiyonlarından ve en çok da 500H'den gelecek. Performans hibritinden gelecek ve Lexus'un toplam tüm modelleri için Türkiye'de bu yılki hedefi 450 adet.
Çok iyi rakam.
Yani bunun hani %80'ine falan mı tekabül ediyor?
Bu RX arada var olan şu andaki güncel Lexus kullanıcıları içinde alternatif olacak gibi görünüyor bu.
Ya bir de
Lexus kullanan zaten buna geçecektir
büyük yani. Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle ve bu sene içerisinde 1-2 yeni model daha gelecek bu arada. Gelecek sene yeni modeller gelecek, elektrikler gelecek. Lexus Türkiye'de büyümeye başlıyor ve 2024 için hedefleri en az 1000 tane satmak.
Vay güzel.
Ve bayi sayısını arttırıyorlar şimdi. 2 taneydi. Hemen ilk etapta 4'e çıkıyor. Sonra seneye de eklenecek. Adana, Antalya, İzmir, Bursa falan ekleniyor şimdi. Yani bunlar eklenecek. Yani premium segmentte kendilerini anlatmak için birçok diziye otomobil veriyorlar. Bir sürü dizide Lexus görüyorsun. Ama şimdi biraz daha hani ellerinde en azından satılabilecek daha fazla otomobil olduğu için.
Reklamı yapıyorsan ama otomobil nerede sorusunun karşılığı ya, şu an var.
Çok yakın zamanda NX diye bir hani C segmenti bir SUV piyasaya çıkardılar. Yani satışa sundular. Sadece 4 tane alabilmişler. Satmak için.
4 tane?
Ha 4 tane.
Yani.
Hani şey problemleri var onların.
Bütün store lansmanda tanıtabilirsin.
Aynen öyle. Yani dertleri şey. Otomobil bulamıyorlar. Lexus'tan otomobil alamıyorlar. O yüzden de RX 500H'yi fazla alabildikleri için ona yükleniyorlar.
Ama satılır söyleyeyim yani. Lexus kullanıcısı.
Yanlış hatırlamıyorsam zaten bu 335'in yarısı kadarı şimdiden
gitmiştir. Tam onu soracaktım. Ne kadarı satılmıştır acaba diye.
Yani yıl içerisinde bu çok rahat satılır. Yok satacak gene.
Toyota'nın diğer tarafta da yok satıyor yani. Corolla, Cross'ta vesaire tabii, konuştuk
tabii.
Yani.
Tabii. Ya ama kalitesi, donanımı, yani bu parayı hak eden bir otomobil.
Sen neyi kullandın? 500.
500'ü hepimiz onu kullandık. Zaten diğerlerinin test aracı yok. Orada. Ya performans olarak hiç fena değil. Yani bir de kimle rakip abi bu otomobil? İşte Mercedes'le, BMW'yle, Audi'yle, Volvo'yla filan rakip bu araçlar zaten. Yani fiyatlar da o seviyelerde
onlar
zaten.
Onlar da o seviyelerde.
Yani Lexus biraz daha ya ben çok bilindik premium markaları kullanmak istemiyorum. Ben biraz daha ayrıcalıklı olmak istiyorum. Hani daha başka bir noktada durayım diyen insanların markası olmaya çalışıyor Lexus. Hikaye bu.
Peki. Bir programdan sonuna geldik o halde.
Evet.
Dinleyen ve değer veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Otomobil Adam'la da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi hafta sonları.
Hoşça kalın.